Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba sevgili Kısa Dalga izleyenleri. Yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt'la siyasi kulisleri değerlendireceğiz. Hoş geldin Sedat abi yayınımıza.
Merhabalar.
Merhaba. Sedat abi, direkt ben bu ıstakoz tartışmasıyla başlamak istiyorum. Biliyorsun AKP'li yöneticilerin sofrasındaki ıstakoz görüntülerine yönelik tepkiler yayılıyor. Özellikle AKP içerisinden de böyle tepkiler söz konusu. Ve bu tepkiler de sadece AKP ile kalmadı. Tüm Türkiye'de birdenbire gündem oldu. Ama en çok bu faturanın adisyonunu halka yansıyor diye eleştiriler var. Neler söyleyeceksin bu tartışmaya ilişkin?
Tabii yani burada iki tane meseleyi anlamak lazım, iyi kavramak lazım. Bir, son dönemlerde çok fazla tepki görmeye başladı. Hani bunun yoksullaşmayla, alım gücünün artmasıyla ve sokaktaki insanların fakirleşmesiyle bir ilgisi var. Bunu bir köşeye koyalım ama daha önemlisi bence daha önce istakoz yemeyen bir muhafazakar kitle vardı, siyasetçi vardı. Bunlar işte muhtelif partilerdeydi ama zengin değillerdi. Önlerine hedef olarak zenginleşmeyi koymamışlardı ve zenginleşerek kendilerine bir toplumsal kabul arayışı içinde değillerdi. Daha başka değerlerle kendilerinin kabul edilmesini, seçmenin oy vermesini ya da partilerinin ilgi görmesini istiyorlardı. Oraları açtık. Yani AK Parti'deki o deformasyon, bozulma, hatta çürüme nerede başladı derseniz tam da burada başladı. Yani önüne böyle hedefler koymaya başladığınız zaman şimdi Rolex saatler, son model arabalar, işte son derece lüks mekanlarda yemek yemek ya da dünyanın en lüks, en pahalı tatil yerlerine giderek oralardan fotoğraf paylaşmak daha önce bu camia tarafından çok fazla tanıklık yapılmayan meselelerdi. Bunları yapanlar bir, daha sonra bu camiaya, bu muhafazakar siyasetin içine girenler, bir de bizzat muhafazakar siyaset içinde yer alıp da parayla tanışanlar. Bu nedenle bunlar çok tartışılıyor. Yani tartışmanın tek rotası şey değil. Hani sokakta bu kadar yoksulluk var, bu kadar fakirlik, fukaralık var. İnsan yiyecek ekmek bulamazken işte bilmem kaç milyar liralık istakozunu niye paylaşıyorsun? Bunu aşan bir tartışmaya tanıklık yapıyoruz muhtelif muhafazakar çevrelerde. Ha, bu tartışma nereye varır? Ya ben çok bir yere varacağı kanısı da değilim. Bu iktidarın çünkü yarattığı İllüzyon, iktidarın bütün yöneticilerinde de mevcut ve yöneticilerin de tercih ettiği bir yaşam biçimi bu. Yukarıdan aşağıya bir model olarak yayılan bir tercih bu. Hani en yukarıdaki gerçekten çok mütevazı bir hayat sürse hiç kimse bunun paylaşılabilir bir şey olacağı aklına gelmez ya da tam tersi çekinir. Çünkü güçlü bir irade vardır yukarıda ve bu gibi işlerde kendisini azarlayabilir, kızabilir, eleştirebilir. Bu, sadece bundan çekindiğinden dolayı bu işlere girmez ama öyle bir tablo yok. Tam tersi işte en üstteki insanlar, sadece Cumhurbaşkanı açısından söylemiyorum, bu yaşam biçimlerini halkın önünde yaşıyorlar ve bunu da normalleştirmiş vaziyetteler. O nedenle işte yukarıdaki onu yaparsa aşağıdaki hani imamla cemaat arasındaki ilişkiden söz etmeyeyim ama benzer bir durum var. Yukarıdaki bunu yaparsa aşağıdaki de bunu yapar. Ama şimdi ekonomi artık şimdi sokaktaki insanın canını çok yaktığı zaman canı yanan insan doğal olarak eskiden göstermediği tepkiyi birazcık da abartarak gösteriyor ve bu da yaygınlaşıyor. Bugün tanıklık yaptığımız birazcık da bu.
Evet, yansıması daha çok ekonomi üzerinden oldu söylediğin gibi. Erdoğan da hatırlayacak olursak bir yüzükle geldim demişti ama saraylarda yaşayan bir hale dönüştü. Ama bu çok uzun zamandır böyle Sedat abi. Ama bu son bir yılda hatta 2013 seçimlerinden sonra daha çok patlak verdi AKP'deki zenginleşme meselesi. Aslında halkı daha çok rahatsız etti. Seçimlere de yansıdı, emekliler açısından özellikle. Peki neden bugün o zaman bu yansıyor? Yani bu ıstakoz fotoğrafı 2 sene önce, 3 sene önce çıksaydı aynı tepkiyle karşılaşır mıydık?
Bundaki ayrı başlık altında anlatmaya çalışayım. Bir tanesi AK Parti'nin kadroları da çok vasatlaştı. Yani eskiden gidip Monaco'da istakozu yiyerek paylaşacak bir AK Partili milletvekili mevcut değildi o parlamento çatısı altında. İkincisi de şu, hani şimdi niye? 5 yıl önce örneğin 2019 seçimlerinde dolar 5 liraydı. Şimdi 32 lira. Yani alım gücü de ona göre çok düşmüş vaziyette. Yani 2019'da insanları öfkelendiren, kızdıran, tepki göstermesine neden olan mesele bugün insanın isyan etmesine neden oluyor. Yani o gün sadece gülüp geçeceği ya da ufak bir eleştiriyle geçiştireceği mesele bugün o insanda bir öfke patlamasına neden oluyor. Çünkü koşullar çok çok daha kötü bir hale geldi. Yani insanlar artık eleştirerek geçemeyecekleri bir hale geldi. Ve AK Parti düşüyor. Yani artık iktidardan uzaklaştı, iktidarını kaybetti yani ikinci parti konumuna girdi. Bu nedenle çok rahat da hedef olmaya başladı bir taraftan. Hem kendi içinde hem kendi çeperinde, çevresinde kolayca eleştirilebilir hale geldi. Çünkü burada bakıyoruz AK Parti'den bazı isimler de bunlara eleştiriler götürüyorlar. Oysa ki AK Parti'nin içinde yıllarca benzer pek çok mesele yaşanmıştı. Şimdi niye? Çünkü şimdi AK Parti ikinci parti oldu. Gücünü kaybediyor. Yani 3-4 yıl sonra iktidarını kaybedecek. Hani bu dönem eleştirmek birazcık daha rahat, birazcık daha kolay. Onlar da bu konfordan yararlanıyorlar, öyle diyelim.
Evet, bir yenilgi eleştirmesi aslında diyorsun. Belki birinci parti olarak devam etselerdi, bu olmayacaktı. Sonucu çıkarabilir miyim?
Tabii net yani %50'li bir parti olsaydı AK Parti'de, AK Parti'nin içindeki ses çıkaranlar, işte sosyal mecrada buna itiraz edenler falan mümkün müydü ortalıkta dolaşmaları? Hatta sokakta bile insanlar, köşe yazarları ya da muhtelif siyasetçiler eleştirmekte biraz daha imtina edebilirlerdi. Ya da bu kadar yaygınlaşmazdı. Bu kadar geniş insanın katılımıyla bu kadar etkileşim almazdı. Öyle söylemek lazım.
Peki bu tartışmaları AKP'deki değişim tartışmalarıyla beraber okuyalım Sedat abi. Geçtiğimiz grup toplantısında bir değişimden bahsetti ve son günlerde kulislerde Erdoğan'ın kabineyi değiştireceği söyleniyor. Ama bu tartışmayı nasıl okumak lazım? Yani bir faturayı acaba birkaç yöneticiye kesmek mi değişim? Yoksa gerçekten bu halkın eleştirilerini, istakoz meselesinde yaşananları görüp buna doğru bir politika değişikliğine, ekonomi politikası değişikliğine gitmekten mi bahsediyorlar değişim tartışmalarında?
Yani değişim işte CHP'de de çok dillendirildi. Kavram olarak çok rahat kullanılabilen bir kavram değişim. Gereğini yapmak mesele burada zaten. İşte CHP'de gördük, bir genel başkan değişti, başka hiçbir şey değişmedi. Yani değiştirileceği söylenen hiçbir şey de değiştirilmedi. CHP'de durum böyleyken AK Parti niye değişsin? Bir de yani AK Parti'de ne değişirse bunun adı gerçekten değişim olur. Yani sorusunu cevap aramamız gereken soru bu. AK Parti her şeyin belirleyicisi tek bir kişi değil mi? Yani Erdoğan değişmediği zaman AK Parti herhangi bir şeyin değişme ihtimali olabilir mi? Bakanları değiştireceksiniz. Şurada hep ikimiz otursak, kafa kafaya versek bakanların tamamının ismini tamamen bilemeyiz. Yarısını ancak biliriz. Bunları kim atadı oraya? Bu kadar profili düşük, bu kadar siyasi kimlikten uzak, siyasi etkisi olmayan isimleri oraya getiren kim? Ya da parti yönetimini kim oluşturdu? Şimdi değişim diyorsunuz ve bu değişimle de AK Parti bir ivme kazanmayı önüne hedef olarak koyuyor. Yani öyle bir niyetle bir değişimin dillendirildiğine ilişkin düşünceler de açıklanıyor. Kimi getirecek? Yani belediye başkan adayı yok AK Parti'nin içinde. Kerhen aday yapıldı insanlar İstanbul, Ankara'ya, İzmir, Antalya'ya, Adana'ya. Ellerinde bu dediğiniz ivmeyi, yani bugün AK Parti'nin kötü gidişini döndürebilecek bir kadro, bir yönetim kadrosu oluşturacak isimler artık AK Parti'nin içinde yoklar. Bitti o. Yani insan malzemesi yok artık AK Parti'de. Kimi değiştirse değiştirsin. Yani bakanlar, Erdoğan'ın siyasetini biliyoruz. Daha bir yıl dolmadan bakanlarını niye değiştirsin? İki tane eski bakan var. Biri Turizm Bakanı, biri Sağlık Bakanı. Onları bilerek milletvekili yapmadı ve kabinede tuttu. Başarılı olduğunu varsaydığı için tuttu. Şimdi onları değiştirdiği zaman mı seçim yenilgisinin sorumlusu ortaya çıkmış olacak? Ya da partide adını sanını bilmediğimiz genel başkan yardımcılarını mı değiştirecek de bu seçimin yenilgisinin sorumluluğunu biz onların sırtına yükleyeceğiz ve bir kenara çekeceğiz. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Yani o değişimle herhangi bir hani kavramsal olarak ihtiyaç olduğu zaman kullandığınız zaman işlerinizi kolaylaştıran bir kavram haline geldi değişim. Bütün siyaset bunu yapıyor. AK Parti şimdi, Erdoğan da şimdi bunu yapıyor. Yani muhtemelen ben kabinede çok değişiklik yapacağı kanısında değilim. Yani değiştireceği isimler bir tek konuşuluyordu. Ticaret Bakanı hani kendisi bir takım rahatsızlıklarından dolayı izin istiyordu. Tırnak içinde diyelim, affedilmeyi istiyordu. Hani böyle bir tane, iki tane ve muhtelif nedenlerle kabinede değişiklik olursa şaşırmam. Ama ben kabinede değişiklik beklemiyorum.
Peki Sedat abi,
Partiler
bu fatura birine kesilmeyecek mi? Erdoğan çünkü genelde yenilginin faturasını her daim birine keser. Kabinede diklik beklemiyorsun. Bir değişimden de söz ediliyor. O zaman böyle giderse daha büyük tepki almaz mı?
Hayır, niye alsın yani Erdoğan siyaseti yani yoluna devam eder. Yani bu belediye başkan adaylarının tamamını kendi belirledi. İttifakı kendi yaptı. Seçim çalışmalarını kendi koordine etti. Yani kimi sorumlu tutacaksınız siz şimdi? Yani gelsin çağırsın desin ki sen Murat Kurum İstanbul'da sen aday yaptın. O yüzden kaybettik diyebileceği birisi olsa parti içinde ya da kabinette dediğin doğru. Hayır 17 bakan İstanbul'a gönderdi. 17'sini bilen o zaman hepiniz kaybettiniz deyip hepsini değiştirmesi lazım. Ama kendisinin bakan yaptığı isimler İstanbul'a gittikleri zaman sokakta tanınmayan isimler. Hani 17 tane politik karşılığı da olan, politik kimlikleri de keskin olan ismi İstanbul'a gönderirsiniz. Herkesin de tanıdığı ve sonuç böyle çıkarsa faturayı onlara kesersiniz. Ama o faturayı kesebileceğiniz kalibrede siyasetçi kimliğinde bakan yok orada. Yani bu sıradan bürokratlar. Onlara gitti İstanbul'a çalış dediniz, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ortaya çıkan tabloya baktığınız zaman iyi olmadı da gözüküyor. Kaldı ki yani kabinenin en iddialı ismi Hakan Fidan. İstanbul'da çalıştı. Ne oldu? Şimdi onu mu görevden alacak? Onun sırtına mı yükleyecek İstanbul'un seçiminin kaybedilmesinin nedenini? O nedenle yani ben partide yapar bir iki değişiklik. Yani orada da o da bir şeydir. Yani partiye bir dinamizm sağlama. Çünkü partide bir dinamizm yok. Çünkü parti iyice kıyıda köşede kaldı. Erdoğan siyasetini devletle yaptığı sürece partiye ihtiyacı olmuyor. Ya parti işte siyasi parti yasasının koşullarını yerine getirmek için oluşturulmuş bürokratik bir yapı halinde. Orada duruyor. İşte haftada bir de toplantısını yapıyor. Milli görüş geleneğinde vardır. O disiplin devam ediyor. Oraları hiç aksatmıyor. Yani il başkanlarla toplantı, belediye başkanlarla toplantı, işte MKYK'yı toplamak, MYK'yı toplamak falan onların hepsini yapıyor. Yapıyor ama belirlenen siyasette partinin bir etkisi yok. Parti yönetiminin de doğal olarak bir etkisi yok.
Peki sen hem kabinede değişiklik beklemiyorsun hem politikada değişiklik beklemiyorsun. Ama
Bak
tartışmalar...
politikaya da bir izinle değineyim. Erdoğan'ın ürettiği bir politika ve kutuplaştırma siyasetiyle, bu sert söylemle, bu kullandığı dille kendi kitlesini kontrol ediyor diyor. %35'i almasının kökeninde de bu yatıyor. Şimdi bu dilde bir zafiyet ortaya çıkarırsa bu kitleyi de kaybeder. Bir de hani grup toplantısında yaptığı konuşmada bir yenilgiyi kabullenmeme ve bir üst perdeden konuşma hali var. Bunun da nedeni var. Bir, kendi kitlesini, seçmen kitlesini konsolide edecek o kitleye güçlü olduğunu, yenilmez olduğunu, çünkü öyle kabul ediyor o kitle onu, o yüzden ona oy veriyor. Onu gösterecek, onu tekrar hatırlatacak. İki, şimdi iktidarda bir zafiyet, güç anlamında bir zafiyet ortaya çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bürokrasisi ufak tefek direnmeye başlar. O bürokrasiye de gücünü kaybetmediğini, hala güçlü olduğunu anlatması gerekiyor. O söylemden vazgeçtiği anda bir, o devlet bürokrasisinde ufak tefek de olsa dirençler ya da bunların gideceğine ilişkin bir kabul ortaya çıkar. Bu da bürokrasinin direncinin muhtelif yöntemleriyle karşılaşmamıza neden olur. İşlem yapmazlar, iş yapmazlar, işte bir takım bilgiler sızdırılabilir. O bürokratlar çalıştıkları kurumları muhafaza etmek için bu bilgileri sızdırabilirler. İki, kitlesi yavaş yavaş AK Parti'den kopmaya başlar artık. Bunların bir daha seçim kazanma ihtimali olmadığını, güçlerini kaybettiğine ilişkin bir izlenim edinirler, bir peşin kabul edinirler. Bu da Erdoğan'ın hiç işine gelmez. O yüzden söylemini, politikasını, herhangi bir şeyin değiştirme ihtimali yoktur.
O zaman iktidara yakın Abdülkadir Selvi Gezi tutuklularının cezaevinde olmasının ne anlamı var söylemini neden kullanmış olabilir? Tam da söylediğin gibi aslında bürokraside çatırdamalar olur tespitinde bulundun ya bir değişim tartışması olursa MHP karşı çıktı ve çok sert tepki gösterdi. Abdülkadir Selvi hala da tartışmalar devam ediyor ve Abdülkadir Selvi her zaman iktidarın kalemşörüydü. Ama şimdi işte FETÖ'nün kalemşörü, işte gezicilerin kalemşörü deniliyor MHP tarafından. Bu yazı neden?
Ya bir MHP'yi hatırlattın. Yani MHP yanında durduğu sürece zaten bu dilden, bu kullandığı dilden vazgeçemez. Çünkü MHP'nin Bu dil çıtası çok çok yüksek. Onun biraz altında kaldığı zaman kitlesini oraya da kaptırabilir. Yani çıtasını orada tutmak zorunda. Bir, iki. Abdülkadir Selvi'yi 30 yıldır tanırım. Yani hep AK Parti'nin şeyi değildi. Dönem işte Yeni Asya'dan beri tanırım. Yeni Asya'da haber müdürüydü. Yeni Şafak'a geldi. O zamanlar işte AK Parti'nin henüz çevremizdeki gazeteci arkadaşların dengesini bozmadığı dönemlerdi. Yani Dolunay çıkmamıştı. Yanımızdaki arkadaşlar Kurtadam haline dönüşmemişlerdi.
Sanırım
Gazetecilik yapma
2010
telaşındaki.
öncesi değil mi?
Tabii.
2010 öncesi.
2013-14 öncesi, hatta 2015 öncesi o dönemler. Çünkü biz de her yere gidiyorduk, geliyorduk falan gazeteci kimliğimizle. Hiç kimse sormuyordu sen nerede çalışıyorsun diye. Şimdi Abdülkadir Selvi bazen doğruyu yazıyor. Hani bir görevle yazdığı kanısında değilim ben bu yazıyı. Çünkü Abdülkadir o kadar vicdansız bir adam değil. Öyle söyleyeyim. Hani son dönemde iktidarın yanında çok anlamsız, çok abartılı bir pozisyon almış olması vicdanının tamamını kaybettiği gibi bir sonuç çıkarmaz. Hani bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Uzun zamandır kendisiyle görüşmedim ama daha öncesini bildiğim için söylüyorum. Zaman zaman AK Parti'nin içindeki siyasetçiler de buna benzer şeyler söylüyorlar. En tepedekiler söylüyorlar. Yani özel görüşmelerin tamamında söylüyorlar. Yani ben çok tanıklık yapıyorum bu tür şeylere. Burada Abdülkadir'in hani bir saraydaki bir planı ifşa ettiği, onu açığa çıkardığı gibi bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Kesinlikle
Niyet
değil.
yazısı.
Niyet yazısı tabii, kesinlikle niyet yazısı. Yani böyle yaparsanız hatta akıl öğretici bir yazı. Ya aklınızı başınıza alın. Hani oradaki kullandığı dil Abdülkadir dili olduğu için söylüyorum. Ben tercüme edeyim. Aklınızı başınıza alın. Bu gidiş gidişat değil. Yazık, günah. Hem kendiniz perişan oluyorsunuz, hem Türkiye'yi perişan ediyorsunuz. Böyle haksızlık, hukuksuzluk yapmayın yazısıdır yazı. MHP'de çok sert bir tepki gösterdi. MHP'nin gösterdiği tepki çok kötü bir tepkidir. Burada tamamen ben ona karşı çıkarım. Ne demek kılıç artı? Kimliğine bir vurgu yaparak yani Abdülkadir Selvi bu dönem hükümetin yanında pozisyon almış olsa, çok yanlış işler yapmış olsa bile bu söylem karşısında bizim tamamımızın yeri Abdülkadir Selvi'nin yanıdır. Yani MHP'lilerin de bunu bir bilmesi de lazım. Çünkü bu dil kötü bir dil. Yani bu dilin bu ülkedeki toplumsal yapıyı nerelere götürebileceğini en iyi bilen yapı MHP'dir. Hani niye en iyi bilen yapı? Nereye varacağına katkı sağlayan politikalar hep orada üretilmiştir zaten. Gene böyle bir şeyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz de olabilir. O nedenle bu dilin kullanılmaması gerekir. Kullanıldığı zaman da kim için kullanılıyorsa hemen pozisyonumuzu onun yanında yer alarak göstermemiz lazım.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Ve biraz da CHP'yi konuşalım. CHP'nin yol haritasını konuşalım. Bir başarıyla sonuçlandılar. Önce biraz önce söylediğin değişim meselesinde CHP'de ne değişti ki sadece genel başkan değişti gibi bir cümle kullandın Sedat abi. Burayı açmanı isteyeceğim çünkü seçim sonuçları bize aslında çok daha farklı bir veri sundu. Ve daha genç, daha kadın, daha dinamik bir belediyecilik anlayışıyla CHP karşısına çıktı. Aslında Kılıçdaroğlu'nun döneminin yönetim kadroları yaş almış insanlardı. Ve çok eski insanlardı. Şimdi çok daha genç insanlar sahada. Bu bir değişimi temsil etmez mi? Gerçekten sadece genel başkan mı değişti? Bu seçim sonuçları bize ne gösterdi? Bununla başlayalım. Sonra da biraz yol haritasını konuşalım.
Ya, o söylediğimin arkasındayım. Gene onu söylüyorum. Bir genel başkan değişti. Yani örneğin çevrende insanlar vardır. 3-4 aylık Özgür Özel'in yönetimindeki CHP'de o insanları sandığa gidip oy verme konusunda ikna edebilecek kurdukları bir cümleyi sen bana söyler misin? Yok. Yani hangi siyasetle, ürettikleri siyasetle ya da hangi bir vaatleriyle bu seçmeni sandığa götürdüler? Şimdi genel başkan değişiklikleri CHP'de hep seçmeni motive ediyor. Bu 73 yılından beri oluyor. İnönü gitti, Ecevit geldi. O %30'a çıktı. Yani %33'e
Evet.
çıktı ve birinci parti oldu. Bir seçim sonra yerel seçimde %34'e çıktı. 77'de %41'e çıktı ve genel başkan değişimiyle sağlandı bu. Ve Baykal gitti, Kemal Kılıçdaroğlu geldi, %30'lara oy çıktı. Yani Baykal zamanında 8.7 ile baraj altı kalmış bir partiden söz ediyoruz. Bir genel başkan değişimiyle CHP'nin seçmeni sandığa gidiyor. Ama bu seçimde 31 Mart'ta başka dinamikler de var. Yani bir seçmen diye bir kitle var karşınızda. Ya yani bilinçli hareket eden bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesini nereden tanıyoruz? 1950 yılından tanıyoruz. 1950 yılında da gitti Demokrat Parti'ye oy verdi bu seçmen. İşte 1982'de, 83'te gitti ANAP'a oy verdi. Bütün darbecilerin başka adres göstermelerine rağmen. 2002'de geldi AK Parti'ye verdi. Seçmen duruma göre bir pozisyon alarak düne kadar karşı çıktığı partiye kendi partisinde uyarmak ya da cezalandırmak için oy verebiliyor. Yerel seçimde bunu çok daha kolay yapıyor. Bütün mesele düne kadar AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş ama bu sefer CHP'ye oy veren seçmen hangi motivasyonla hareket etti? İşte burada sağ seçmene dokunan siyasetleri uzun zamandır büyük bir sabırla işleyen Kemal Kılıçdaroğlu faktörü var. Yani bu başarıyı bir seçmene hakkını vererek seçime teslim etmek lazım. Seçmenin başarısıdır. Evde oturup AK Parti için oy kullanmaya gitmeyen seçmen de dahildir buna. İkincisi, ya bu CHP'nin bir genel başkan değişimiyle CHP'liler gidip oy verdiler. Sağcıların oy vermesinin nedeni de işte biraz önce söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yıllardır sabırla işlediği siyasetin sonucundan. Yani bunlara tanıklık yaptığım için bu kadar net cümleler kuruyorum. Burada bir kolektif başarı söz konusudur. Burada seçmen birinci sıradadır. İşte yeni yönetimi ikiye koyalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bakın bugün çoğu Özgür Özel'in yanında yer alan kadrolar da buna dahildir. Bu başarının ortağıdır. İl başkanları ortaktır, parti yönetimleri ortaktır, ilçe başkanları ortaktır bunlar. Yani 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta bunlar çok senkronize ve uyumlu çalıştılar Millet İttifakı olarak. O dönem tanıştılar, birbirlerinin cısı olmadıklarını, öcü olmadıklarını oralarda gördüler. O nedenle AK Partili seçmen gitti, MHP'li seçmen gitti, çok rahat bir şekilde CHP'nin adaylarına oy verdi. Gençleşme meselesi, kadın meselesi falan aday tartışmalı aday belirlenen her yerde CHP'nin oyu düşmüştür. CHP adayının oyu düşmüştür. İzmir'de %17 düşmüştür. Ankara, Çankaya'da %10 düşmüştür. İstanbul, Beşiktaş'ta %11 düşmüştür. Sadece düşmekle kalmamış. Şu çok önemli. Partiliniz gelip partisine oy veriyorsa ama adayına oy vermiyorsa bu adaya gösterilen bir tepkidir, bir tavırdır. Ve bu saydığım yerlerdeki adayların tamamı partilerinden az oy almışlar. Bunu kimse başarılı olarak anlatamaz. Hatay'ın kaybedilmesinin nedeni YSK falan değildir. Bir, aday belirlemedeki yanlış. İki, aday belirledikten sonraki seçim sürecindeki adayın yönetilmesindeki yanlıştır. Ya bunların hepsini öbür başarının arkasına sakladığınız zaman bir dönem sonra büyürler büyürler bütün başarıların üstünü örten bir hale gelirler. Bence tam da bugün hani başarının arkasına saklanmaya çalışan bir CHP yönetimi varken hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapıp bizim tamamen bunları eleştirmemiz ve hatırlatmamız lazım. Hiç kimse bunları bugün yapmıyor çünkü görüyorum. Çünkü işte İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'ndan yana, Özgür Özel'den yana pozisyon alan bir takım medya kuruluşları da, gazeteciler de var. Bir PR çalışması yapar gibi gazetecilik örnekleri ortaya seriyorlar. Bunların kimseye yarar getirmediğini bu AK Parti deneyimi bile, yani daha önceki ANAP deneyimi de bunun için önemli bir pratiktir. AK Parti deneyimi bile gösterdi. Biz bunu yapmayız tabii doğal olarak. Buradaki eleştirilerin kökeninde de bu yatıyor.
Bunun üzerinde duralım Sedat abi, çünkü sen zaten KRT'ye yazdığın yazında kazanan aslında seçmendir diye bir yazı yazdın. Tarifinde bu. Bugün şu anki söylediklerinden de bu sonucu çıkarıyorum ben. Kazanan CHP değil, kazanan seçmendir. Seçmenin çünkü vaat vermeyen CHP'yi seçmesinin nedeni aslında iktidar politikalarından bunalmışlıkla alakalı diye tarif edebiliriz belki. Ama senin bu söylediğin İzmir, Çankaya gibi oy düşüşlerinin olduğu yerleri CHP masaya yatırıyor mu gerçekten? Şimdi önümüzde toplantıları var CHP'nin, üst üste yapacağı toplantılar ve biz hala seçim dönemi tartışmaları muhtemelen masaya yatacaktır ve önümüzdeki dönem tartışmalar nasıl bir yönetim belirleyelim diye konuşacaklardır. Hep bir yol haritasını sorayım sana. Ne yapacak bundan sonra? Hem de Bu buralarla ilgili özel çalışmaları var mı? Masaya yatırıp inceliyorlar mı? Neden oy düşüyor diye? Çünkü bir şeyin kazanma hayalinin ve o balonun arkasına sığınmış bir CHP mi var? Böyle de biraz izlenimim benim bu yönde ama.
Doğru söylüyorsun. Yani ben yaptıkları kanısı değilim. Biliyorlardı çünkü. Beşiktaş'ta mevcut adayı atarken, İzmir'deki adayı değiştirirken, Çankaya'dakini belirlerken, çünkü Çankaya'da 24 tane deve dişi gibi aday var. Ve muhtelif nitelikleri var bu adayların. Çankaya için de iddialı projeleri var. Hiç iddialı projesi olmayan, aday bile olmayan birini getirdiler, koydular oraya. Şimdi burada o seçmenin bir tepki, tavır göstermeyeceğini düşünmüyor olma ihtimali var mı koskoca CHP yönetiminin? Ya da onu belirleyenlerin? Tabii ki var. Ama biliyorlar seçilip gelecek. Oradaki kaygı, hani parti adına üstüne, partinin başarısının üstüne bir şey koymak değil. Hani daha çok parti içindeki iktidarlarını perçinleştirmek. Ganimet paylaşır gibi, ben defalarca Kısa Dalga'da da yazdım. Ganimet gibi paylaşılan bir belediye başkanlıkları var. Bunlara tanıklık yaptık yani. Ha, bunları yan yana getirip bir şey yapacaklar mı? İhtimal vermiyorum. Bir de şunu unutmamak lazım tabii ki. 2019'da kazanan belediyeler, belediye başkanları iyi bir performans sergilediler. Yani Hatay bir depreme muhatap oldu ve geçmişte de uzun süre başka bir parti çatısı altında belediye başkanlığı yaptığı için çok hedef haline geldi. Ama onun dışında çok şikayet edilen bir belediye başkanı yoktu. Yani İzmir değiştirmenin kökeninde de hani başarısız bulunduğu için, halk istediği için falan değil. Anket manket diyorlar ama yani anketlerin sonuçları sizi ne kadar etkileyebilir? Ya da Türkiye genelinde siz bu anketlere mi takıldınız? Anketlere takıldıysanız o zaman Kadıköy'e, Çankaya'ya, Beşiktaş'a bu isimleri koymamanız gerekiyordu. Başka isimler koymanız gerekiyor. Anketlerde başka isimler çıkmıştı. Şimdi anketle bunu açıklamazsınız. Başka kaygılarla hareket edildi, bu net bir şekilde gözüküyor. Şimdi partiyi yönetebilecek mutlak homojen bir irade olmadığını görüyoruz. Şimdi Ekrem İmamoğlu genel başkan üstü bir yerde konumlandırarak kendisini şimdi 4-5 yıl Cumhurbaşkanlığı adaylığına kendini hazırlayacak. Seçmenini de hazırlayacak, partisini de hazırlayacak. Aynı şey Mansur Yavaş için de geçerli. Özgür Özel bunları yönetemez. Burada bir yönetim zafiyeti ortaya çıkar. Parti bir bütünlük olarak yönetilebilir mi? Orada da sıkıntı var. Çünkü bu parti meclisinin oluşmasında üyelerin aldıkları oy oranı 400 küsürdür. Yani üyelerin üçte birinin oyuyla oluşmuş bir parti yönetim organıdır bu parti meclisi. Hani bir kurultay toplasa, yeni bir parti meclisi oluştursa Özgür Özel ve işte en azından 600 oyun üstünde, yani delegelerin, her iki delegenin birisinden bir fazlasının oyuyla oluştuğu bir parlamentoda bir irade ortaya koyabilir. Bu parlamentoda ben bu parti meclisinde bu iradeyi koyabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Ha, toplanırlar, muhtelif toplantılar yaparlar, konuşurlar. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hatırlayalım. 11 belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı senkronize çalışırdı. Muhtelif zamanlar, muhtelif yerlerde toplantılar yaparlardı. Buradan bir sadece yerel ölçekte değil, Türkiye ölçeğinde de bir siyaset üretirlerdi. Şimdi bu ihtimal çok gözükmüyor. Çünkü bu artık bu organize olma, senkronize olma hali kopmuş vaziyette. Yani Antalya, Adana, zaten Mersin, bunlar eskisi gibi böyle bir hani CHP çatısı altında bir ortak bir politika üzerinden yürüyelim diyebilecek figürler değil. İzmir zaten yenik bir belediye başkanıdır. Yani kalkıp kendisini büyük bir zafer kazanmış edasıyla müthiş bir özgüvenle başkanlık yapabilecek bir noktada değildir. Aynı şey Çanakkale'de de var. İstanbul'da aynı şey söz konusu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha az oy aldı 14 Mayıs'taki şeye göre. Ama önüne koyduğu hedef başka. O nedenle ben Özgür Özel'in bu partiyi bir lider iradesiyle belediye başkanlarını da bir arada toplayarak, onları senkronize hareket ettirerek bir siyaset üretmekte sıkıntı çekeceğini düşünüyorum.
Küçük bir öngörü soracağım sana Sedat abi. Belki çok erken bir soru olacak bu ama şimdi Mansur Yavaş dedi ya bu son dönemim diye. Çok uzun zamandır da İmamoğlu'nun adı Cumhurbaşkanlığıyla anılıyor. Bu iki isim yarın 2028'de, 2027'de karşı karşıya gelir mi? İkisi de Cumhurbaşkanı adayı olmak ister mi?
Ya bunu Türk medyasına galiba ben yazdım. Evet tabii, yani çok doğal, çok normal. Yani %60 aldı Ankara'da. Ve Anadolu seçmeninin temsil yeteneğidir bu. Yani Anadolu seçmeninin tercihi %60'la Mansur Yavaş'tır. Yani
Sadece 4-5
%50'sinin
ilçede galiba birinci çıkmadı. Bütün Ankara ilçelerinde de neredeyse birinci çıktı.
tabii. Çok önemli. Yani Ankara bir Anadolu ölçeğini, işte Erdoğan düne kadar seçen seçmen bu seçmen. İstanbul'daki seçmen değil yani. İstanbul'da hep Kemal Kılıçdaroğlu önde çıktı ya da işte muhalifler önde çıktı. Ama Ankara'da tablo bu. O yüzden tabii ki aday olurlar. Karşı karşıya aday olurlar. Üç tane değil. Ben söylüyorum zaten. Yazdığımdan nitekim en az 4 tane aday olacak bu sefer. Yani becerebilirse Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kürtleri temsilen, Kürt siyasetini temsilen de bir isim yani. O gün onlar için ne uygunsa ve İstanbul'daki gibi olmaz. O dönem ortaya çıkacak adayları daha iddialı bir aday olur. Çünkü onlar da artık politik olarak varlık yokluk noktasındalar. Bütün seçmenlerini konsolide etme yeteneği olan iddialı ve güçlü bir adayla Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak zorundalar.
Evet. Ve bir
Yoksa
İYİ
Cumhurbaşkanlığı seçiminde dem siyaseti, kusura bakma, İstanbul'daki gibi bir de iki de kalırsa dağılır ve bir daha kimse toparlayıp toparlayamaz orayı.
Evet. Bu konuyu tekrar konuşmak üzere şimdilik rafa kaldırıyorum. Askıya alalım çünkü çok önümüze gelecek. Hemen ben sana İYİ Parti'yi sorayım. Meral Akşener bırakıyor kurultay. Önümüzdeki kaç gün var? Yaklaşık 8 gün, bir hafta var diyelim.
Yemeyiz.
Meral Akşener bırakır mı gerçekten ve ipi kim gözler sence?
Ya tabii artık eli o kadar rahat değil, dönemez. Koray Aydın bir adım önde. Ama Tolga Kalın'la Koray Aydın arasında bir temas sağlanırsa, Kutay'da ilk turda seçim, Kutay'da yapılacak genel başkanlık seçiminde ilk turda yeterli sayıyı alamazlarsa, ikinci tura kalınırsa, Koray Aydın'la Tolga Akalın ittifak yaparlar ve ikisinden hangisi üzerinde mutabık kalırlarsa o genel başkan seçilir. Öyle gözüküyor.
Peki Koray Aydın'la İyi Parti nasıl bir yol haritası izler?
Yani mevcudiyetinin büyük bir kısmını muhafaza eder. Yeni bir seçime kadar muhafaza eder. Yani böyle uçup şampiyon yapılacak bir parti haline gelmez. Çünkü Koray Aydın da sonuç itibariyle MHP orijinli bir siyasetçi. Yani Meral Akşener kadar bir yüksek oy potansiyeline sahip olmaz o parti. Ama hazine yardımı alan ve parlamentoda grubu bulunan bir parti. Hemen bir düğmeye bastığınız zaman bu partiler ortadan kalkmazlar, yok olmazlar. Bir süre daha varlıklarını sürdürürler. İyi Parti'nin geleceğini de Türkiye'deki siyasette yaşanacak gelişmeler belirleyecektir. Yani MHP'de ne olacak, AK Parti'de ne olacak, CHP'de ne olacak, genel siyasette ne olacak? Bunlar belirleyici olacak.
Sedat abi çok önemliydi geçtiğimiz haftaki tartışma. Meral Akşener'in iktidarla aslında altılı masa sürerken görüştüğüne dair iddialar, aslında onların söylemleriyle hareket ettiğine dair iddialar, hem de İyi Parti'nin kendi içerisinden de geldi bu tartışmalar. Biz daha önce seninle yayınlarımızda zaten hep bir temas halinde olduklarını konuşuyorduk. Şimdi böyle bir tartışmayı, İyi Parti'yi daha çok dağıtan bir tartışma olmaz mı? Bu kurultaya bu tartışmalarla gitmek nasıl etki eder peki?
Tartışmalar çok dillendirilmeyecektir o kurultay zemininde de yani görünür halde. Çünkü perde arkasında konuşuluyor tabii ki bunlar. Sadece bunlar değil. Milletvekili adaylarının belirlenme yöntemleri bile parti içinde konuşuluyor. Bu kurultayın gerekçelerinden bir tanesi de bu iddialar zaten. Yani Meral Akşener'in 2018'deki ve 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a kazandırılmasında çok önemli bir etkisi olduğunu ben dile getiriyorum. Uzun zamandır da yazdım, altında doldurdum. Çünkü İYİ Parti'nin içinde yer alan insanların verdikleri bilgilerle bu çıkarımı yapıyorum ben de. İki sefer de aynısını yaşamış yani.
Evet.
Şimdi böyle olduğu zaman zaten Meral Akşener'in orada fazla tutunma ihtimali olmaz. Çünkü bütün partiyi siz motive ediyorsunuz Erdoğan karşısına. Nitekim dün bir anket yayınlanmıştı. Hangi partiden hangi partiye oy gitti diye. İYİ Parti'den AK Parti'ye ya da MHP'ye giden oy yok. Yani çok düşük, %1 gibi bir oy. Demek ki İyi Partili seçmen ne yaparsanız yapın karşısında kendisini konumlandırdığı Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden herhangi bir partiye oy verme ihtimali sıfır. Tam
Yani
tersi
Erdoğan
buradaki
karşı.
oy. Erdoğan karşıtı. Ve buna rağmen siz zorladınız olayı. Zorladığınız zaman işte delege buna göre bir irade ortaya koyacaktır. Parti de buna göre bir rota belirleyecektir kendisine.
Evet Sedat abi, teşekkür ediyorum değerli değerlendirmelerin için. Tekrar haftaya görüşmek üzere.
Ve görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.
Sevgili Kısa Dalga izleyenleri, Portikes yayınıyla karşınızdaydık. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, haftaya görüşürüz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.